Ayrım 36. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 393. 94. Dimitri Alekseyevich koğuşu dolaşmayı bitirince Doktor Rakitin gülümseyerek "Kutlamak gerek sizi," dedi. "Kongrede sizden de söz etmişler." Krylov anlamadı. "Kongrede mi? Ne kongresi?" "Bugünkü bütün gazetelerde var. Bir Fransız." Krylov yarı şaşkın yarı utanmış. "Uyuyup kalmışım," dedi. "Biliyor musunuz Evgeni Vladimirovich, uykularımın pek düzeni kalmadı bu sıralar. Bütün gece dönüp durdum yatakta. Sabaha doğruysa tam tersinde uyumuş kalmışım. Uyandığımda 8'di saat. Tıraş olurken de yüzümü kestim. Fırsat bulamadım gazetelere bakmaya." Doktor Rakitin Pravda'yı verdi ona. Dimitri Alekseyevich Sablo'nun konuşmasını okuduktan sonra bağırarak, "Biliyor musunuz," dedi, "şaşılacak şey doğrusu. Buradaydı o, tam bu odada, şimdi sizin olduğunuz gibi. Ve neler söylemişti. Ama bakın ne güzel konuşmuş orada. Bana ilişkin yönleri, tabii saçma. Adım aklında kalmış yalnızca. Ona o zaman söylemiştim. Hayat tedavi edecek sizi demiştim. Bakın görüyor musunuz Yevgeni Vladimirovich, neler oluyor şu dünyada. Rezil bir ajansın temsilcisi olarak gelmişti buraya. Bizim aleyhimize kurmuşlardı kendisini. Hiçbir şeye inanmıyordu. Ama bakın gerçek yine de üstün geldi. Onda insanca bir şeyler olduğunu hemen anlamıştım. Öyleleri var ki aramızda bizden olmayan düşmandır diye düşünüyorlar. Onları orada nasıl yetiştirdiklerini, onlara neler söylediklerini unutuyorlar. Söz konusu olan yalnızca bu sablonda değil. Sallantıda olan, kararsızlık geçiren milyonlarca insan var. Büyütüyor değilim. Verilmekte olan savaş da onlar için değil mi zaten? Eğer onların gözleri açılabilirse ne savaş olur ne bir şey. Amerikalılarda bomba varmış. Hiç önemi yok bunun. Önemli olan İnsanlığın onların ardından gitmemesi. Bakın, örneğin şu sablonun durumu, ne güzel bir şey aklın başına gelmesi. Onun sözünü dinleyenler ve onu izleyenler pek çok olacaktır. Benden söz etmesi çocukluk, hatta hoş bir şey değil bu benim için. Krylov birden kaşlarını çattı. Fobinia'ya da bir uğramam gerek. Durumu hiç hoşuma gitmiyor. Gitgide azıyor sanki hastalığı. Hastaneden Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, oradan savcılığa, oradan da bilimsel bir toplantıya gitti Krylov. Bütün bu süre içinde hep yemekte torununu göreceğini düşünüp sevindi. Dimitri Alekseyevich'in yaşayışı sonbahardan bu yana değişmişti. Şaka yollu, kaderimin verdiği bir prim bu bana diyordu. Yazın Sebarşin, Saratov Orman Dikim İstasyonu'na gitmişti. Natasha'nın kuraklığa dayanıklı meşe türleri üzerinde yaptığı gözlemleri çok dikkat çekici bulmuş ve onun deneylerini daha iyi koşullar içinde sürdürmesini sağlamak için Moskova'ya alınmasını önermişti. Natasha Vasenka ile birlikte Ekim'de gelmişti Moskova'ya. Hepsi Krylov'un dairesine yerleşmişlerdi. İhtiyar Tomka bile Moskova'ya gelince minik bir köpek yavrusuna benzemişti. Özellikle de torunun gelişi sevindiriyordu Dimitri Alekseyevich'i. Dur durak bilmeyen Vasenka neredeyse düz duvara tırmanıyor, eline geçen her şeyi kırıp döküyordu. Krylov onu korumaya çalışarak "Bu," diyordu, "ondaki yaratıcılığı gösterir." Dimitri Alekseyevich hiç can sıkıntısı duymadığı halde şimdi anlıyordu neşeli koşturmalara, çocuk gülüşüne, okşamalara nasıl da ihtiyacı olduğunu. Ve tüm bunları Natasha ve torunu getirmişti ona. "Şu işe bak," diye düşünüyordu. "Faust gibi 40 yaş gençleştim sanki." Eve ancak 7'de dönebileceğini umuyordu. 9'da parti il komitesi toplantısı vardı. Ancak akademideki toplantı uzayınca komite toplantısı ertelenmiş ve böylece bütün gece için serbest kalmıştı. Kapıyı bakıcı açtı. Natasha'yı enstitüden çağırmışlardı. Vasya resim yapıyordu. Dedesinin gelmesine çok sevinmişti. Hemen onu soru yağmuruna tuttu. "Dede, tepkili uçaklar uçak gibi mi uçarlar yoksa roket gibi mi?" "Bir roket çok çok uzaklara, buradan Bazimenka'ya, hayır daha da uzağa uçabilir mi?" Dimitri Alekseyevich torununa baktı ve gülümsedi. "Ne o, fırçayı burnuna mı sürdün? Baksana papağan gibi kırmızılı yeşilli olmuş. Git yıka." "Sonra yıkarım. Hem bizim niye papağanımız yok?" "Kışlarımız soğuk çünkü." "Öyle yapmalı ki kışlar ılık olmalı. Dedeciğim, yakında tepkili uçaklar aya kadar uçacaklar değil mi?" "Herhalde." "Ne o, aya gitmek mi istedi canın?" "Hı. Ne yapacaksın peki ayda?" "Çok büyük bir kent kuracağım. Ama kardeşciğim, bunun için aya gitmene gerek yok ki. Dünyada da kurabilirsin istediğin kenti." "Olmaz. Dünyada zaten kuruyorlar. Ben büyüyünceye kadar dünyada kurulacak kent kalmaz. Ayda çok yüksek yapılar yapacağım ben." "Dede, sen çok mu yaşlısın?" "Sana göre evet." "Leonya'nın yaşlı olmayan bir babası vardı ama öldü. İnsan öldüğü zaman ondan hiçbir şey kalmaz değil mi dedeciğim?" "Niye kalmasın? Ben ölünce sen kalacaksın. Ama bu sen benim dedem olduğun için. Bizim İnka'da bir çocuk vardı, Şura Nikit'in. O bana ne annesinin ne babasının hiç olmadığını söylemişti. O zaman o hiç kimseden kalmadı. Bizim İnka'da Çerevatıh dede diye biri vardı. Tam 18 torunu vardı. Sendense yalnızca ben kalacağım. Hayır, dur bakalım, yalnızca sen değil. Bir sürü öğrenci yetiştiriyorum ben. Doktorlar kalacak yani benden sonra. Dün bana meşeciklerden söz etmiştin hani. Sen büyüdüğünde onlar da büyümüş olacaklar ve onlar da annenden kalacaklar. Anlıyor musun? Anlamayacak ne var bunda? Derste açıklamışlardı bunları bize. Ama ben ağaç dikmeyeceğim. Hoşuma gitmiyor bu. Çok beklemek gerek. Oysa benim o kadar sabrım yok. En iyisi ben babam gibi bina yapacağım. 1000 katlı kocaman binalar. Ne dersin dedeciğim? Ayda papağan var mıdır acaba? Esnemeye başlamıştı Vasya. Yumrucuklarının tersiyle gözlerini ovuşturup duruyordu. Dimitri Alekseyeviç onu yatağına yatırdı. Sonra kendi odasına geçti. Gazetelere bir göz atmak istiyordu. Elinde gazete, düşünceye daldı. Geleceğe bakabilmek zor. Öyle hızla değişiyor ki her şey. Geçmiş anımsadığımda çok şaşırıyorum. O ben miydim diye. Lipetsek'te avukat Şeglov'u, Garina, Spelhagen'in romanlarını okuyor diye mimlemişlerdi. Hastalığından kurtulmak isteyen kimseler, kilisenin yanında oturan ve sabahtan akşama vaklayıp duran aptal Yaşka'ya giderdi. Yaşka çimdikleyerek tedavi ederdi gelenleri. Bir parça gözleme alabilmek için tüccar Yahantov'un evinin önünde halk sabahtan başlardı yığılmaya. Yahantov gülümseyerek, durun bakalım derdi. İyi bir gözleme ancak öğlene doğru çıkar. Daha önce değil. Vaska ilginç bir çocuk. Biz de yaramazdık çocukluğumuzda ama aynı zamanda hüzün doluydu bizim çocukluğumuz. 905'te Moskova'da herkes heyecan içindeydi. Sonra Semenovski alayı geldi. Tüm Prezinya alevler içindeydi. Hele yeni yıl ne korkunçtu. 8 yaşındaydım o sıralarda. Estekler mi yoksa eserler mi? Estekler sosyal demokratlar. Eserler sosyalist devrimciler. Haklı diye tartışılıyordu. Liseli Musya'ya aşık oldum sonra. Şiirler okuyordum ona. Savaş kırılmış, varsın kırılsın. O hala hıçkırarak ağlayabiliyor ya. Yabancılar bir türlü anlayamıyorlar Rusya'nın nasıl olup da böyle ileri fırlayabildiğini. Oysa insanlarımız olağanüstü bizim. Alman doktorlarla karşılaşmıştım bir zamanlar. Aralarında çok ciddileri, çok bilgileri vardı. Ama hepsi için tıp bir meslekti. Öte yandan bir doktor Golovanov, öyle miydi? 100 verst balçıklı yolu aşmıştı hasta bir çocuğu kurtarabilmek için. Tifodan öldü sonra. Yalnızca o mu? Tüm köy doktorlarımız ne olağanüstü insanlardı. Onlar için tıp halka hizmetti, bir büyük ülküydü. Ya köy öğretmenlerimiz, kız, erkek, tüm öğrenciler nasıl da doymazcasına okur, öğrenirler, sabahlara dek tartışırlardı. Yeraltı örgütlerine girenler, tutuklanıp hapse atılanlar, Namya ya da Tuhansk'a sürünenler ne büyük birer özleri örneğiydiler. Gençler öyle pozlar falan takınmadan, kocaman laflar etmeden, önemsiz bir şeymişçesine veriyorlardı canlarını. Batı'da hatta böyle bir kavram bile yoktu. Entelijensiya. Gülüyorlardı. Devrim öncesi Rusya'sına. Doğaldı da bu. Tüccar Yahantov'u, Rasputin'i, Grigori Yefimoviç, 1872-1916. Çar, 2. Nikolay ve karısının gözdesi olmuş köy kökenli bir serüvenci. Kendisini ön bilici kahin ve kurtarıcı gibi göstererek devlet işlerinde geniş söz sahibi olmuştu. Monarşistlerce öldürülmüştür. Parisli'ye özenen aptal kadınları düşünüyorlardı. Oysa başkaları da vardı bizde. Seven, acı çeken, mücadele eden insanlar. Felsefe yapmaya başladım. Oysa gazete okuyacaktım. Krylov, Varşova Kongresi'nde yapılan konuşmaların tümünü okudu. Delegelerden birisi Amerika'nın bakteriyolojik savaşa hazırlandığını söylemişti. Dimitri Alekseyeviç öfkeyle fırlattı gazeteyi. Tıp adamları böyle bir alçaklığa alet olabilirler mi? Pasteur'un hayat öyküsünü okumuştum. Ta devrimden önce. Ama her ayrıntıyı anımsıyorum. Soylu, olağanüstü bir kişilik. O öldüğünde 7 yaşındaydım ben. Ve şimdi bir takım namussuzlar çıkıyor. Üstelik bilimsel sanlara da sahip hepsi ve veba mikrobu üretiyorlar. Olacak şey değil bu. Maskelerinin düşürüldüğü iyi oldu ama artık başlamaya cesaret edemezler. Bütün aklı başında dürüst insanlar onlara karşı. Birinci Dünya Savaşı'nda Gorşin'in ölürken yanındaydım. Karpat dağlarındaydık. 2 gün uğraşmıştım onu ölümün elinden kurtarabilmek için. Yakında her şey bambaşka olacak diyordu. Sayıklıyordu, çiçekler gördüğünü söylüyordu. Bir yıl sonra devrim başladı. Natasha 19'da doğdu. Zor bir yıldı bu. Moskova karanlık, soğuk, açtı. Kaldırımlar yürünecek gibi değildi. Cam gibi buz üzerinde insanlar ellerinde torbaları, sepetleri, heybeleri, uzun kollar halinde yürürlerdi. Tiyatro alanında tam Dimitrovka köşesinde ışıklı bir yazı vardı. Çocuklar hayatın çiçekleridir. Yürür ve düşünürdüm. Nasıl olacak Natasha'nın hayatı? İnsanın anımsamak bile istemediği korkunç yıllardı o yıllar. Ama yine de direndik, ayakta kaldık. Krilov yan odaya geçip baktı. Vasenka mışıl mışıl uyuyordu. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme varmış gibi geldi Dimitri Alekseyeviç'e. Herhalde aya uçuyordur. Nedense hala gelmiyor Natasha. Toplantılarımız çok uzun sürüyor. İyi bir şey değil bu. Krilov bir şiir kitabı aldı ve her şeyi unutup Ozan'ın simgeleri, özleri ve ezgileriyle yüklenmeye bıraktı kendini. Natasha gece saat 1'de geldi. Çay içti, toplantıyı anlattı. Mamonov yine homurdanıp durmuş, Sebarşin'in rastgele ve burnunun doğrultusuna gittiğini söylemişti. Sebarşin'den coşkuyla söz ediyordu Natasha. Bir düşün, daha dün Varşova'dan döndü ve hemen orayı unutup bizim havamıza girdi. O burada başımızdayken kimse baştan salmacılık yapamıyor. Gerçekten çalışıyor. Hep cesur fikirleri var Sebarşin'in. Arabasıyla beni eve getirirken Varşova'yı anlattı. Sablo'nun herkesin üzerinde çok büyük etki bıraktığını söyledi. Onun senin için o güzel sözleri söylemiş olması öyle hoşuma gitti ki. Krilov utandı. Bunda hoşa gidecek bir şey yok. Gereksiz bir şey benden söz etmesi. Ama bizleri anlamış olması iyi bir şey. Görür görmez sevmiştim onun Natasha. Gözleri canlı, kederli ve şaşkındı. Sebarşin'in konuşmasıysa tek kelimeyle mükemmel. Bana öyle geliyor ki bu Varşova'nın Amerikalılar üzerindeki etkisi büyük olacak. Kararsızlar bir yana, daha önce onlara inananlar bile dönmeye başlıyorlar. Bakteriyolojik savaş için ürettikleri pirelerin üzerine binip dört nala kaçsalar bile geç kaldılar artık. Ne okuyordun? Diye sordu Natasha Krilov'un elindeki kitabı göstererek. Hiç öyle bir şey elime geçti de. Sonra birden canlandı. Şiir okuyordum. Tuyutçevi, olağanüstü dizeler. Dinle. Gölgelerle kaplandı gök. Hava artık kararmakta. Aylak bir tutam aydınlık. O da yalnız batıda. Yavaşla ey akşam. Ey akşam saat yavaşla. Ve ey büyülenmişlik. Sür, sür, uza biraz daha. Hafifçe gülümseyerek ekledi. Belki de yaşıma uygun düştüğü için seviyorum bu şiiri. Ama ne güzel değil mi anlamı, ritmi? Natasha hayranlıkla bakıyordu ona. Neden yaştan söz ediyor? Gençlerden daha genç oysa. Ona benzeyen bir başkasını tanımadım bugüne dek. Her sözünde tutkulu, gizemli bir şeyler var. Yarın sabah erkenden hastanesine koşacak, birilerini oda bulacak, birilerinin emeklilik sorununu çözecek, bir sablonun daha kendine gelmesini sağlayacak. Gece ise oturmuş, Tuyutçev okuyor. Babam olduğu için değil ama gerçekten harika bir insan. Krilov gümbürdeyen sesiyle, biliyor musun dedi, Vaska'nın niyeti nereye? 40 yıl düşünsen aklına gelmez. Aya. 95. Dışişleri Bakanlığı görevlisi geldiğinde Maria Mihailovna evde yoktu. Görevli Olga'ya, Minaev'in bir hava bombardımanı sırasında ağır yanıklar aldığını, bununla birlikte durumunun tehlikeli olmadığını, ateşi düşer düşmez Vladivostok'a götürüleceğini söyledi. Olga, Maria Mihailovna'ya iznini Mitya ile birlikte Vladivostok'ta geçireceğini söyledi. Maria Mihailovna kızdı ama hiçbir şey söylemedi. Bir hafta sonra Olga Vladivostok'a uçuyordu. Ağlamamak için kendini güç tutuyordu uçakta. Gözünde korkunç tablolar canlanıyor, kocasını sakatlanmış olarak görüyor ve onunla birlikte gitmediği için kendine kahrediyordu. Dayanılmayacak derecede sıcaktı hava, kulakları ağrıyordu Olga'nın. Üst üste yığılmış bulutların arasından ormanlar, kentler, ırmaklar görünüp kayboluyor. O ise hep ateş, hastane, kan, bant, ölüm, beyaz ve sessiz tıpkı kar gibi görüyordu. Hastaneye nasıl geldiğini, Mitya'nın yanına nasıl girdiğini, ona nasıl baktığını hiçbir şeyi anımsamıyordu. Bir tek şey kalmıştı aklında. Tatili de boyunun ölçüsünü de aldın diye sayıklıyordu Mitya. Ne büyük bir mutluluk. Sağ, ölmemiş diye bağırmamak için kendini güç tuttu. Doktor da iyileşeceğini söylemişti. Ağzını açıp konuşamıyordu Olga. Gözyaşlarından boğulacak gibiydi. Birkaç gün sonra Mine'ye biraz daha iyileşince Olga, ''Nasıl oldu bu?'' diye sordu. Mine'ye gülümsedi. Yakıyorlar her yeri. Benim bulunduğum yere düştü bir tanesi de. Pencereden atladım. Önemli bir şey yok. Ama Olga bir bilsen, öyle şeyler yapıyorlar ki, kentleri bombalıyorlar. Hani o tepeci anımsıyor musun? Tıpkı onun gibi. Koreliler yaman, inanılmaz bir biçimde dayanıyorlar. Olga kendisini susturana kadar savaştan konuştu. Yeter dedi Olga, yorulmamalısın. Sonra sık sık Pyongyang'da savaşın ilk günlerinin nasıl olduğunu anlattı ama alevler içindeki o eve nasıl atıldığından hiç söz etmedi. Ekim başlarında Mine ve Olga, Maria Mihailovna'nın huzuruna çıktılar. Mitya'nın ağır şekilde yandığını anlatmaları gerekti. Onu heyecanlandırmamak için Vladivostok'ta kalmalarının Mitya'nın işleri yüzünden uzadığını yazmışlardı. Maria Mihailovna ağlıyordu. ''Neden ağlıyorsun anacığım? Artık her şey yolunda. Baksana denizden dönmüş gibiyim. Şişmanladım bile.'' Maria Mihailovna hıçkırarak ''Evet ama öldürebilirlerdi seni.'' diye tekrarlıyordu durmadan. Sonra kendini bağışlatmak istercesine ''Kızma Mitya'cığım.'' dedi. ''Anneciğin yaşlandı artık. Sen savaştayken başkalarına oturdum hep. Güçlüydüm o zamanlar. 73'üme bastım. Bela burada.'' Ertesi sabah Mineev annesini yine ağlar buldu. Yatıştırmaya çalıştı onu. Yanıklar yüzeyseldi. Doktorlar iz bile kalmayacağını söylüyorlardı. Maria Mihailovna ağlamaya devam ediyordu. İnsanlara acıyorum Mitya. Neler yapıyorlar insanlara? Olacak şey mi bunlar? Hitler kendini zehirlediğinde insanlık rahat bir soluk alacak diye düşünmüştüm. Oysa olanlar ne? Birilerini hallediyorsun, başkaları çıkıyor ortaya. Korkunç bir şey. İnsanların kendilerine gelmeleri, ayılmaları, toparlanmaları gerek artık. Nefret ediyorum bu Amerikalılardan. Seni hapse tıktıklarında anlamıştım bu adamlarda vicdan denen şeyin kırıntısı olmadığını. İnsanları yakıyorlar. Eğer Amerikalı değilsen yaşamak hakkın değil mi yani senin? Halkları öldürmek, yok etmek hakkını kimden almışlar? Görecekler ama günlerini. Bizimkilerin Almanları Moskova caddelerini nasıl sürüklediklerini unutmadık daha. Rahmetli David Grigoryevich ile birlikte seyretmiştik. Amerikalıları da zapt edebilecek bir güç bulunur elbet. Yalnız insanlara yazık oluyor. Bu vampirler kendini zehirleyene kadar dahi kim bilir kaç cana kıyacaklar. Herhalde Kore'de de vardır Grisha gibi artlarından ana babalarının ağladığı çocuklar. Hatta belki yakmışlardır bile ana babalarını. Oysa bir tek canı var insanların. Mineev artık işine gidip geliyor, Moskova'nın gündelik hayatını soluyor ve olup bitenleri pek az anımsıyordu. Geceleri oturuyor ve kurgancığı üzerine yazmaya devam ediyordu. Maria Mihailovna ise hala yatışmamıştı. Hemen her gün Olga'ya, ''Mitya'cımı bir yere göndermeyecekler ya?'' diye soruyordu. Amerikalıların oğlunu öldürmeye kesin niyetli olduklarını sanıyordu. 6 Aralık'ta Maria Mihailovna Mitya'nın doğum gününü kutlamaya karar verdi. Kek yaptı, bir şişe şampanya aldı. Mitya donatılmış masayı görünce şaşırdı. Sevinecek bir şey varmış gibi sanki. Bir adam ki 35 yaşına gelmiş, daha doğru dürüst hiçbir şey yapmamış. Yemeğe oturdular. Birden kapı çalındı, bir Koreliydi gelen. Mineev yarı şaşkın gözlerini kısıp baktı adama. Anımsamıyordu nerede gördüğünü bu Koreliyi daha önce. Koreli kendini tanıttı. Pyongyang'da Sovyet elçiliğinde birkaç kez karşılaşmışlardı. Edebiyatçıydı kendisi ve Varşova'dan dönüyordu. Barış Kongresi'ne katılmıştı. Mineev'e uğramasını rica etmişlerdi. Maria Mihailovna telaşlandı. ''Hayır, hele bir oturun da birlikte bir yemek yiyelim. Hiç sıkılmayın. Herkese yeter yemeğimiz. İşte şuraya oturun, benim yanıma.'' Konuk acelesi olduğunu söyledi. Maria Mihailovna bırakmadı. ''Hiç değilse kek yiyin. Bugün Mitya'cığımın doğum günü.'' Yediler, kadeh tokuşturdular. Sonra Koreli, ''Sizleri rahatsız etmek istemezdim.'' dedi ama Lee Ok-yen'e söz verdim. Şimdi bir kahramandır kendisi. Cephede uçak savar topçusu olarak savaşıyor. 2 tane uçak düşürdü. Kızını annesine bıraktı. Varşova'ya gitmeden önce gördüm kendisini. Sizi ne yapıp yapıp bulmamı ve size nasıl borçlu olduğunu, sizi hiç unutmayacağını söylememi istedi benden. Bu fotoğrafı gönderdi size. Maria Mihailovna uzun uzun gözlüklerini aradı, fotoğrafa dikkatle baktı. Hiçbir şey anlamadığı belliydi. Sonunda sormaya karar verdi. Bu da kim? Lee Ok-yen, kızını sizin oğlunuz kurtardı. Yadigar olarak gönderdi bu fotoğrafı. Koreli daha bir canlı anlatmaya başladı. Bizimkiler hiç unutmadı sizi yoldaş Mineev. Tabii adınızı herkes bilmiyor. Küçük kızı kurtaran Rus diyorlar. Bunun bizim için ne büyük anlamı olduğunu anlıyor musunuz? Amerikalılar her gün çocuklarımızı öldürürken bir Sovyet vatandaşı hayatını tehlikeye atarak Koreli bir küçük kız ateşler içinde kurtarıyor. Pyongyang'da sağlığınızın yerine geldiğini, böyle bir ailesel törende bulunduğumu anlatacağım. Bu benim için büyük bir onurdur. Maria Mihailovna ve Olga sarsılmışlar. Öylece oturuyorlardı. Mineev utanmıştı. Çabuk çabuk konuşuyor. Kuzey Kore olaylarından, Varşova Kongresi'nden söz ediyordu. Koreli ayağa kalktı. Bağışlayın, hemen bugün dönüyoruz. Konuk gidince Maria Mihailovna ağlamaya başladı. Mineev tabağın üzerine iyice eğilmiş, soluk almadan yiyormuş gibi yapıyordu. Nasıl gizleyebildin bunu annenden? Aptal çocuk. bilirim ben seni. Oysa bir bebeği kurtarmış. Ne susup duruyorsun öyle? Anormal şey. Babam basit, sıradan bir adamdı. Ben de herhalde herkes gibiyim. Sen kime çektin bilmem ki. Ufacık bir şeyden ta nerelere getirdin konuyu diye homurdandı Minaev. Son derece basit bir durum. Ev yanıyordu, kızı pencereden aşağıdakilere sarkıttım, bu kadar. Niye annene anlatmadın bunu? Ne var bunda anlatacak? Başka açılardan bakılacak olursa başka başka şeyler bulunabilir. Oysa yalnızca anlattığım gibidir durum. Olga'ya bile hiç sözünü etmedim. Kızma anacığım, gerçi söylüyorum sana. Kızı kurtarmaya karar verdiğim için kurtarmadım. Her şey kendiliğinden oldu. Maria Mihailovna daha uzun süre ağladı. Mityacına hem sövüyor hem de onu övüyordu. Sonunda masadan kalktı, keçe çizmelerini, kürkünü giydi. Gecenin yarısında nereye böyle diye sordu Minaev. Eski evimize. Benim için korkma sen. Battı balık yan gider. Taksiyle gideceğim. Anna Borisovna hasta. Ne zamandır gidip kendisini bir yoklamak istiyordum. Şeytanın bacağını nasıl kırdığını ona da anlatırım. Zavallıcık tek başına çok sıkılıyor. Hep seni sorar durur. Gidip kendisini sevindireyim. Herkes senin gibi maymun iştahlı değildir. Koreli yavruyu kurtardığın için gururlanacaktır seninle. Seni hiç unutmadı. Masanın altında dolaştığın zamanları bile anımsıyor. Sana okumayı da o öğretmişti. Hiç aklıma gelmezdi senin büyüyünce böyle olacağın. Yeniden ağlamaya başladı. Oğlunu kucakladı. Çok iyisin canım. Ama annene anlatmadın. Maria Mihailovna çıktı. Minaev korka korka Olga'ya baktı. Sen de bırakıp gidecek misin beni? Olga gülümsedi. Hayır, tanıyorum ben seni çünkü. Cephede de böyleydin sen. Nasıl acı çektirirdin bana? Söylemezdin ama. Nedense bir nişanlın falan olduğunu düşünürdüm. Minaev'e yaklaştı, kucakladı. İşte böyle seviyorum seni. Nasıl? Böyle yani, alışılmış bir şekilde. Minaev durdu, ciddi bir tonla sürdürdü sözünü. Anlıyorum, çok saçma bir durum çıktı ortaya. Sanki mahsus gizlemişim gibi oldu. Daha sonra hava atmak için yani. Oysa öylesine, yeri gelmediği için anlatmamıştım. Anneme anlattığım gibi hiçbir olağanüstülük yok. Kim olsa aynını yapardı benim yerimde. Olga dalmıştı. Biliyor musun Mitya, dayanılmaz bir adamsın ama ben seni anlıyorum. Gazetelere bakıyorsun, olağanüstü bir takım sözler. Oysa insanlarımız basit ve alçak gönüllüdür bizim. Eğer konuşulacaksa yalnızca toplantılarda konuşulur. Duygular ne denli çok ve yoğunsa sözler o denli basit olmalı herhalde. Davul çalmak kolay. Benim de pek sık düşündüğüm bir konudur bu. Sana sonra anlatırım. Basit, yalın sözcükler bulmak istiyorum. Aslında bu benimle bitecek iş değil. Hukukçuyum ben. Kendimize özgü bir dilimiz vardır bizim. Gülümsedi Minaev ve değişik bir sesle duyulur duyulmaz. Bir düşün bakalım dedi. Ne söyleyebilirim sana? Şunları mı? Sen, Olenka, gri gözlerin var senin ama benimle olduğun zaman yeşile dönüyorlar. Ben çok şanslı bir adamım. Seni bulmuşum çünkü. Hepsi bu kadar değil. Öyle bir iki sözcük söylemek istiyorum ki. Tavanın yerini yıldızlar alabilsin. Olga'yı sımsıkı kendine çekti ve öptü. Öyle öptü ki Olga'nın gri gözleri yeşile döndü ve başka hiçbir şey konuşmadılar. O da sessizdi. Yalnızca Maria Mihailovna'nın sarkaçlı duvar saatinin inatçı tik takları bozuyordu sessizliği. Ama ne Minaev'in ne de Olga'nın bunu duyduğu vardı. 36. ayrımın sonu, sayfa 404.